Dördüncü kaset, ikinci yüz. Erzurumlular benim oradan milletvekili olmamı istemişlerdi. Kendilerini kıramadım, beni seçtiler. Ankara'ya geldikten birkaç gün sonra seçim mazbatamı bana yolladılar. O sıralarda İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın toplanması kararlaştırılmıştı. Ben de milletvekillerinin Ankara'da toplanmaları için bir çağrıda bulundum. Birçok milletvekili bu çağrıma uyarak buraya geldi, görüştük. Kendilerine neler yapmak istediğimizi anlattım. İstanbul'daki mecliste Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adında bir grup oluşturulmasını düşündük. Böylece mecliste çoğunluğu sağlama olanağımız olacaktı. Hükümeti kuracak duruma da belki gelebilirdik. Rauf Bey de İstanbul'dan seçilmişti. 12 Ocak'ta Meclis-i Mebusan açıldı, gruplar oluşturuldu. Ama bir de baktık ki Müdafaa-i Hukuk grubuna girmek için bize söz verenler başka gruplara geçmişler. Bize bağlı kalanlar da Müdafaa-i Hukuk adına karşı çıkarak 70 milletvekilinden oluşan Felahi Vatan grubu adında bir grup kurmuşlar. Kuvayi Milliye güçleri o sıralarda Maraş'ı ve Urfa'yı Fransızlardan geri aldılar. Durum iyi gidiyordu. Benim kalkıp İstanbul'da Meclis-i Mebusan'a gitmemin hiç sırası değildi. 15 Şubat'ta Doktor Refik Bey benim sağlık durumumun İstanbul'a gitmeme elverişli olmadığını belirten bir rapor verdi. Bunu meclis başkanlığına yolladım. Arkasından başımıza Ahmet Azavur'u musallat ettiler. Onun adamlarıyla da savaştık. İngilizler bir yandan da İstanbul hükümetinden bütün kuvayi milliyecilerin tutuklanmasını ve meclisin kapatılmasını istiyorlardı. Ama İstanbul hükümetinin buna gücü yetmiyordu. Biliyorsun 16 Mart'ta İngilizler İstanbul'u işgal ettiler. Aynı gün Şehzadebaşı Karakolu'nu basarak 6 erimizi şehit ettiler. 15 askerimizi de yaraladılar. Harbiye nezaretini, tophaneyi ve bütün telgrafhaneleri ele geçirerek bizimle bağlantıyı kesmeye kalktılar. Artık iş çığırından çıkmıştı. Ben de Geyve Boğazı'nın ve oradaki santralin ele geçirilmesini, demir yoluna da el konulmasını ve hat boyundaki İngiliz-Fransız askerlerinin ellerindeki silahların alınmasını ve tutuklanmalarını istedim. Düşman bizim moralimizi bozmuyor, birleşmemize yardım ediyordu. İstanbul'da toplanan Meclis-i Mebusan da artık görevini yapacak durumda değildi. Zaten bu belli değil miydi? Evet paşam, gazetede okumuştum. 18 Mart'ta meclis son toplantısını yapmış. Ben de ertesi gün 19 Mart'ta bütün illere, mutasarrıflıklara ve kolordu kumandanlarına bir bildiri göndererek Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin toplanacağını bildirdim. Kuracağımız Büyük Millet Meclisi'nin hazırlıklarına böylece başlamış oluyorduk. İstanbul'dan kaçarak Ankara'ya gitmek isteyen birçok milletvekili dostumuz vardı. İngilizlerin bunu önlemek için İzmit yolu üzerinde sıkı bir denetim kurduklarını haber aldık. Biz de kaçacak olanlara başka yollar önerdik. Bir süre sonra Halide Edip Hanım, Adnan Bey (parantez içinde adı var), Hüsrev (parantez içinde Gerede), Yunus Nadi, Yusuf Kemal (parantez içinde Tengirşek), Rıza Nur, Cami (parantez içinde Baykurt), Celalettin Arif, Saffet (parantez içinde Arıkan) bu yollarla Ankara'ya ulaştılar. O sıralarda 11 Nisan'da Meclis-i Mebusan dağılınca herkes Ankara'dan başka çıkar yol olmadığını anladı. İstanbul'dan gelmesini beklediğimiz milletvekillerinin çoğu bize katıldı. Öteki illerden gelen milletvekilleriyle birlikte meclis üyelerinin sayısı 381'e yükseldi. 23 Nisan günü meclisimizi eşsiz bir törenle açtık, yer yerinden oynadı. Paşam, bunları sizin ağzınızdan dinlemek beni çok mutlu ediyor. Evet bak dinle çocuğum, daha neler yaptık. Meclis beni ertesi gün başkan seçti. Albay İsmet Bey'i Genelkurmay Başkanlığı'na getirdi. 3 gün sonra Fevzi Paşa İstanbul'dan kaçıp geldi. Böylece takımımızı olgunlaştırmış oluyorduk. Artık Vahdettin'e bir şeyler söylemenin zamanı gelmişti. Aynı gün padişaha bir telgraf çekerek şunları söyledim. Düşmanların bayrakları babalarımızın ocakları üstünden ve mabetlerimizin çevresinden çekilinceye kadar savaşmayı sürdüreceğiz. Kendi hükümetimizin yönetimi altında bedbaht ve mutsuz yaşamak, yabancı esareti altında kavuşacağımız mutluluklardan bin kez üstündür. Çok iyi demişsiniz paşam, ben de sizin gibi düşünüyorum. Padişah deli olmuş bu sözlere. Beni divana harbe vermişler. Divanı harp beni idama mahkum etti. Aradan 2 hafta geçmeden de Vahdettin bu idam kararını onayladı. Ne acımasız adammış şu Vahdettin. Almanya gezisinde o kadar da dostluk etmiştiniz. Bu duruma düşmemesi için ona ne yollar göstermiştiniz? Evet, bunları hiç hazmedemedi. Artık biz dışarıdan hiçbir devlete güvenecek durumda değildik. Mayıs sonlarında meclisin bir gizli oturumunda bir konuşma yaparak şöyle dedim. Kendi kuvvetlerimizi göz önüne almadan dışarıdan gelen kuvvetlere dayanarak bir şeyler umut edersek ve o yardımlar da gelmezse düş kırıklığına uğrarız. Bunun için her şeyden önce kendi gücümüze önem veriyoruz. Bu arada Sovyetlerle iyi ilişkiler kurduk. Sovyet Dışişleri Komiseri Çiçerin'e gönderdiğim bir mektupta şunları yazdım. Biz Batı emperyalizmine karşı yalnız kurtuluş ve bağımsızlığımızı korumakla yetinmiyoruz. Onların bize emperyalizmin bir aracı olarak görmelerine de engel oluyoruz. Böylece bütün insanlığa hizmet ettiğimize inanıyoruz. Gerçekten de öyle galiba paşa. Fikriyeciğim, şimdi de sana geçen Haziran'dan beri yaşanan çok heyecanlı olaylardan söz etmek istiyorum. Bilmende yarar var. Çok gergin günler yaşadık ve yaşıyoruz. Yunanlılar geçen Haziran'ın 22'sinde Akhisar, Soma, Salihli ve Aydın yönlerinden saldırdılar. Biz daha hazırlıklı değildik. Düşman 30 Haziran'da Balıkesir'e girdi. Birkaç gün sonra da Kirmas'tı, parantez içinde Mustafa Kemal Paşa ve Karaca Bey düştü. Ondan sonra Bursa'yı da yitirdik. Biz Eskişehir'e kadar çekilmek zorunda kaldık. O arada İngilizler de Mudanya'ya ve Bandırma'ya asker çıkardılar. Biz gerilemek zorunda kalıyorduk. Alaşehir'e, Uşak'a ve Nazilli'ye düşman askerleri girdi. Bu savaşlar sırasında tümenlerimizde eksikler vardı. Cephanemiz de çok kıttı. İşte o günlerde Eskişehir'e giderek kuvvetlerimizi düzene sokmaya çalıştım. Gerilerden takviyeler getirterek İnönü-Eskişehir arasında bir savunma cephesi kurulmasını sağladım. Yani bir bakıma düşmanı durdurmuş sayılırsınız. Öyle denebilir. Ama gel gör ki Ankara kaynıyordu. Mecliste büyük eleştiri ve saldırılara uğradım. Oysa iş başına geçeli daha 2 ay bile olmamıştı. Biliyorsun Yunan ordusu İzmir bölgesine yerleşmiş, saldırıya hazırlanıyordu. İstanbul hükümeti de ordumuzu felce uğratacak olaylar yaratmaya ve Kuvayi Milliye'yi yok etmeye uğraşıyordu. Çöküşü önlemek için savunma önlemlerini almak gerekiyordu. Yunan saldırısının olacağı önceden çok belliydi. Önlem alınmazsa bunun sorumluluğu İstanbul hükümetindeydi. Kuvvetlerimiz iç ayaklanmaları önlemek için Adapazarı'na, Hende'ye, Zile bölgesine gönderilmişti. İstanbul hükümeti Yunanlıları bir yana bırakıp bizim karşımıza Anzavur kuvvetlerini çıkarttı. Yani hem halife ordusuna karşı savaşmak zorundaydık hem de Yunanlılara karşı. Ne kadar zor. Evet, çok zor günler geçirdik. Her yerden bana sayısız telgraf geliyordu. Çok büyük ve düzenli kuvvetler yollayınız, şu kadar cephane gönderiniz, bunlar gelmiyorsa yeniliriz diye. Bizim görevimiz onlara dayanma gücü ve umut vermekti. Düşman bir yandan da Tekirdağ asker çıkartarak Edirne üzerine yürüdü. Kendi kuvvetleriyle bağlantısı kesilen kolordu komutanı Cafer Tayyar Bey esir edildi. Hem de nasıl biliyor musun? Cafer Tayyar Bey kendi kuvvetleriyle irtibatını kaybetmiş bir biçimde atla dolaşırken düşmana esir düşmüş. Kol ordumuz da büsbütün dağıldı. Sonuç olarak Trakya baştan başa Yunanlıların eline geçti. Ne felaket. İşte o sıralarda Çerkes Ethem, kardeşi Reşit ve Tevfik Beyler Yeşil Ordu'yu kurdular. Çerkes Ethem Ankara'ya geldi. Herkesçe beğenildi, övüldü. Yozgat'ta bir ayaklanma baş göstermişti. Çerkes Ethem oraya gidip bu ayaklanmayı bastırdı. Kendisine övgüler yağmaya başlayınca Ethem ve kardeşleri şımardılar. Türk ordusunda değerli hiçbir subay ve kumandan bulunmadığını söylemeye başladılar. Kendilerinin herkesten üstün birer yiğit olduklarını sandılar. Doğrudan valileri emirler gönderdiler ve emirlerini yerine getirmeyenlerin asılacağını söylediler. Daha da neler? Çerkes Ethem Yozgat'ta milletvekillerinin önünde ne demiş biliyor musun? Ankara'ya dönüşümde Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı meclisin önünde asacağım. Ne küstahlık paşam. Evet, nelerle uğraştım görüyor musun? Mecliste de homurdanmalar başladı. Bu iş ordu işi değil, düzenli kuvvet yaratalım diye uğraşırsak kıyamete kadar sonuç alamayız. Ah nerede Çerkes Ethem? Bize çeteler gerek. Çete ve gerilla savaşları olmadan zafere ulaşamayız. Aslında bu iş silahla da halledilemez. Avrupa devletleriyle siyaset yollarını görüşmeliyiz. İstanbul galiba haklı. Görüyor musun ne sözler söylediler? Öte yandan da başımızda Ermeni sorunu vardı. Erivan, Gümrü ve Kars yöresinde bir Ermeni devleti kurulmuştu. Bu devleti Taşnak Partisi yönetiyor, İngilizlerden ve Fransızlardan yardım alıyordu. Biz ileride bütün gücümüzü Yunanlılara karşı kullanabilmek için önce Ermenistan'a savaş açmaya karar verdik. Doğu illerinde seferberlik ilan ettik. Kazım Karabekir Paşa'yı da Doğu Cephesi kumandanlığına getirdim. Ermeniler bu sırada Oltu'da kurulan Türk yönetimine karşı harekete geçerek bütün o bölgeyi ele geçirdiler. Geçen ayın sonlarında da sınır bölgelerindeki kuvvetlerimize saldırdılar. Bunun üzerine ordumuz ileri yürüyüşe geçti. Sarıkamış'ı, Göle'yi ve sonra Kars'ı geri aldık. Bu durumda Ermeniler savaşı bırakmak zorunda kaldılar. Bu çok önemli bir başarı paşam. Hiç değilse Doğu cephesinde sorun çözülmüş oluyor. Evet, o sorunu çözdük. Ama Çerkez Ethem ve kardeşleriyle hala uğraşmak zorundayız. Bunlar kendi başlarına buyruk olmak sevdasındalar. Ben Batı cephesi kumandanlığına İsmet Bey'i getirdim, deli oldular. İsmet Bey'e bir tel çekerek şöyle demişler. Kuvayi Seyyare, parantez içinde kendi birlikleri, ne bir fırka ne de düzenli bir kuvvet haline getirilemez. Bu dik kafalı adamların başına ne bir subay ne de memur konulabilir. Çünkü bunlar subay gördüler mi Azrail görmüş gibi isyan ederler. Bizim müfrezelerimiz Pehlivan Ağa, Sarı Mehmet, Topal İsmail gibi adamlar tarafından yönetilir. Bölük amirleri de yazdığını okuyamaz, okuduğunu yazamaz adamlardır. Kuvayi Seyyare'nin gelişi güzel yönetilmesi gerekir. Durum çok gerginleşmişti. Sen gelmeden birkaç gün önce Çerkes Ethem tepeden tırnağa silahlı adamlarıyla buraya geldi. Bu binayı adeta bastılar. Adamlarından bazıları kapıları tuttu, bazıları merdiven başına dikildiler. Ethem çalıştığım odaya daldı. Maksadı neydi anlayamadım. Bana gözdağı vermek istiyordu galiba. Ben çok soğukkanlı davrandım. Kendisine nezaketle kabul ettim. Hal hatır sordu, konuşmayı dağıtmadı. Muhakkak ki bazı üstün nitelikleri vardı ama dengesiz kardeşlerinin etkisinde kalıyordu. Yanımdan saygıyla ayrıldı. Dışarıdaki silahşorlarını da peşine takarak çekildi gitti. Paşam, çok büyük bir tehlike atlatmışsınız. Karşı koyacak olsaydınız silaha sarılacaklardı. Evet, ben de öyle sanıyorum. Akşam olmuş, saat ilerlemişti. Mustafa Kemal konuşmayı burada keserek, "Kızım," dedi, "bu akşamlık bu kadar. Olayları bundan sonra birlikte yaşayacağız." Fikriye artık direksiyon binasının hanımı olmuştu. Evi kendi zevkine göre yerleştirdi ve düzene soktu. Masalara örtüler serdi, vazolara çiçekler koydu. Mustafa Kemal akşamları genelde eve birkaç yakın arkadaşıyla birlikte geliyor ve mecliste başlattıkları tartışmaları orada sürdürüyordu. Kimler vardı paşanın en yakın çevresinde? Kılıç Ali, Recep Zühtü, Salih Bozok, Ruşen Eşref, Mazhar Müfit, İbrahim Süreyya, Doktor Fikret ve Fuat Bey. Fikriye sofrayı hazırladıktan sonra yatak odasına çekiliyor ve paşanın arkadaşlarıyla birlikte sofraya oturmuyordu. Ne var ki genelde paşa geç saatlere kadar leblebi ve çerezle demlendikten sonra yemeği geçileceği zaman Fikriye'yi de sofraya çağırıyordu. Ama yemek faslı sona erer ermez Fikriye yine odasına çekiliyordu. Arkadaşları direksiyon binasına yanlarına eşlerini almadan geldikleri için paşa Fikriye'nin orada bulunmasının yersiz olacağını düşünüyordu. Fikriye de bu geliş gidişler sırasında hiç söze karışmadan konuşmaları uzaktan dinlemekle yetiniyordu. Fikriye'nin Ankara'ya gelmesinden yaklaşık 2 ay sonra ağabeyi Ali Enver kendisini görmeye geldi. İki kardeşin arası son zamanlarda pek iyi değildi. Fikriye çoğu zaman Ali Enver'e ters düşüyordu. Ali Enver de kardeşinin Mustafa Kemal'le ilişkisini hiç onaylamıyordu. Ali Enver kardeşinin direksiyon binasında kaldığını öğrenince doğru oraya gitti. Fikriye ağabeyinin kendisini kınamasından biraz ürküyordu. Onun ne yapacağı hiç belli olmazdı. Kardeşinin gelenekler dışında bir ilişki içinde olmasına karşı geleceği belliydi. Karşılaştıklarında yine de kucaklaştılar, öpüştüler. Bir süre sonra Ali Enver, "Fikriye," dedi, "bu işin sonu nereye varacak? Çok tehlikeli bir yoldasın. Seni uyarmaya geldim. Mustafa Kemal'i sevmene bir şey demiyorum. Ama aynı çatı altında yaşamanız biraz tuhaf olmuyor mu? Herkes ne der buna? Ailemizin namusunu hiç düşünmüyor musun?" Fikriye soğukkanlı bir sesle, "Abi, biz evlendik," dedi. "Nasıl, ne diyorsun? Niye hiç haberim olmadı? Neden hiç kimse evliliğinizi duymadı?" "Anlatacağım abi, telaş etme. Bütün olayları bir bir sana anlatacağım. Hiç sinirlenmeden lütfen beni dinle. Ankara'ya geldikten 3 hafta sonra Aralık ayının karlı bir perşembe akşamı Mustafa Kemal direksiyon binasındaki salonda rakısını yudumlarken bana şöyle dedi. Çocuğum, sana bu akşam hiç beklemediğim bir şeyler söyleyeceğim. Seninle evlenmeye karar verdim. Bunu ne zamandır düşünüyordum. Sen buraya gelince durum çok değişti. Seninle aynı evde yaşıyoruz. Bu olayı bir gün bana karşı kullanabilirler. Evime genç bir kızı kapattığım ve onunla geleneklerimize uygun olmayan bir şekilde ilişki kurduğum söylenebilir. Böyle bir duruma düşmemizi istemem. Eğer bu nikahlanma düşüncesi sana da uygun geliyorsa hemen gerekeni yaparım. Ben derhal yerimden fırlayarak Mustafa Kemal'i kucakladım. Ne demek paşam, mutluluktan deli olurum dedim. Bu benim yıllardan beri heyecanla, sabırsızlıkla beklediğim bir şey. Dünyanın en talihli kadınıymışım meğer. Paşam, şu anda mutluluktan ölebilirim. Düşününüz, evinizin kadını olacağım. Zaten evimin kadınısın. Ama artık kimse beni yadırgamayacak. Ne Fuat abiyim ne de Emir abiyim. Başkalarının gözüne kötü görünmeyeceğim. Arkadaşlarımızın eşleri beni küçümseyemeyecekler. Zaten kimse seni küçümsemiyordu. Kimin haddine? Öyle ama paşam, bilemeyiz ki kimin ne söylediğini. Aslında benim hiç umurumda değil, kim ne derse desin. Ben sizinle beraberim ya, benim için önemli olan o. Çok doğru söylüyorsun çocuğum, ama gene de önlem almakta yarar var. Sen bu evlenme işine sıcak bakıyorsan, bunu hemen 2 gün içinde çözebiliriz. Ne diyorsunuz paşam, sıcak bakmak ne demek? Buna hayır diyeceğimi mi düşünüyordunuz? Hayır, hiç düşünmüyordum. Bak, bu iş şöyle olacak. 2 gün sonra ben buraya Şeriye Vekili ve eski Karacabey Müftüsü Mustafa Fehmi Efendi'yi çağıracağım. Nikahımızı okuyacak. Peki düğün yapmayacak mıyız diye sordum. O şöyle dedi. Hayır kızım, şimdi onun hiç sırası değil. Bunu ileride yaparız. Şimdilik evlendiğimizi hiç kimse duymayacak. Abime de söylemeyecek miyiz? Mustafa Kemal bir an düşündükten sonra, hayır, acele etmeyelim. İleride bunu birlikte anlatırız. O da çok sevinir. Ben, nasıl uygun görüyorsanız öyle olsun paşam dedim. Mustafa Kemal yine bir süre düşündü. Sonra bana, çocuğum, nikahımızın duyulmasını istemiyorum. Çünkü her şeyden önce annemin rızasını almam gerek. Bunu alacak zamanımız yok. Kendisine nasıl haber verebilirim? Düğünümüzde mutlaka bulunmak ister. Bugünkü koşullar altında onu buraya getirtemeyeceğime göre nikahımızın duyulmasını da istemem. Mustafa Kemal bana karşı bir sorumluluk duygusu taşıyordu. Benimle olan yakın ilişkisinin kötü yorumlara yol açmasını hiç istemiyor ve beni kanatlarının altına alıyordu. Bana belki aşık değildi ama benim kendisini çılgınca sevdiğimi biliyor ve beni korumaya, üzmemeye, mutlu etmeye çalışıyordu. Ben, peki Zübeyde yengen ne der evlenmemize, karşı çıkar mı diye sordum. Çıkmaz, hiç sanmıyorum dedi. O seni kendi kızı gibi sever. Ama izin almadan evlenirsem ona büyük saygısızlık etmiş olurum. Çok bozulur ve beni hiç affetmez. Ortalık düzelince bu işi hallederiz ama şimdilik bunu duyurmayalım. Nasıl isterseniz öyle olsun paşam. Peki yakın arkadaşlarınız da bunu bilmeyecekler mi? Örneğin Salih Bozok Bey, Cevat Abbas Bey, Kılıç Ali Bey, Nuri Bey. Zamanı gelince elbette hepsi öğrenecekler. Ama her şeyin bir sırası var. Karar verilen bir şeyin uygulanması için zamanının geldiğini bilmek gerekir. Zamanı gelince de hiçbir şeyi kaçırmamak doğru olur. Ben kendisine nikah şahidi olarak kimleri düşündüğünü sordum, şöyle cevapladı. Söyleyeyim, Fuat abini ve Muzaffer Kılıcı. Ne kadar hoş, Fuat abim çok sevinecek. O ne zamandan beri evlenmemizi isterdi. Ben de öyle biliyorum, o yüzden ona nikah şahidi yapacağım. Bunu hiç kimseye duyurmayacak. Fikriye'nin bu anlattıklarını dinleyen Enver buruk bir sesle ''Buna çok şaşırdım.'' dedi. ''Fuat sana benden daha mı yakın? Ben senin öz abinim. O ise akraba. Bu işi benden gizlemenin gereği var mıydı? Benim bildiğim Mustafa Kemal açık sözlüdür, dürüsttür, merttir. Hiç gizli kapaklı iş yapmaz. Yoksa ben üzülmüyüm diye bu evlenme işini sen mi kafanda kurdun?'' ''Hayır hayır, uydurmuyorum. Bu iş böyle oldu.'' Ben nasıl olsa bu olayı Fuat abinden de Muzaffer Kılıç'tan da öğrenirim. İkisi de yakın arkadaşımdır. Abi, bu konuyu şimdi hiç onlara açmasanız daha iyi olur. İkisi de bu konuda konuşmak istemeyeceklerdir. Peki öyle olsun. Sen anlatmaya devam et. Mustafa Kemal bana evlenme müjdesini verdikten sonra şöyle dedi. Ben her zaman imam nikahına karşı olmuşumdur. Nikahın devlet ya da belediye temsilcisi tarafından kıyılması gerektiğine inanırım. Biliyorum Osmanlı aile hukuku şeriata dayalı mecelle tarafından düzenlenmiştir. Mecelle erkeğin çok eşli olmasına izin verir. Türk kadınının bilimsel, ahlaksal, sosyal ve ekonomik alanlarda erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu olmasını kabul etmez. Biz ileride bir medeni kanun çıkartarak bu işleri bir düzene sokacağız. Devlet ya da belediye temsilcisi önünde yapılmayan evlenmeleri geçerli saymayacağız. Aile tek eşli evliliğe dayanacaktır. Kadınlar milletimizin gerçek anaları olacaktır. Fikret'in dediği gibi, elbet sefil olursa kadın alçalır beşer. Parantez içinde insanlık. Kaç göç kalkacak. Tesettür, parantez içinde örtünme, kalkacak. Çok kırılılık kalkacak. Bir gün o günlere erişeceğiz. Ama bugün ne yapabiliriz? Ben nikahımızı şeriye vekilinin kıymasına uygun gördüm. Şeriye vekili hem din adamıdır hem de devlet temsilcisi. Evlenme işini böylece imamın tekelinden kurtarmış olacağız. Ali Enver Fikriye'nin bu sözlerini büyük bir dikkatle dinledi. Onun da Mustafa Kemal'e büyük bir saygısı ve güveni vardı. Kardeşinin anlattıkları kendisini büyülemiş gibiydi. Bu nikah olayına mutlaka inanmak istiyor ve kardeşini güç durumda bırakmaktan çekiniyordu. Fikriye konuşmasını şöyle sürdürdü. Gerçekten de her şey Mustafa Kemal'in dediği gibi oldu. Büyük Millet Meclisi hükümetinin ilk şeriye vekili Mustafa Fehmi Efendi iki gün sonra direksiyon binasına geldi. Görevinin ne olduğunu biliyordu. Fuat abim ve Muzaffer Kılıç ile kucaklaştılar. Mustafa Fehmi Efendi, ''Çok hayırlı bir iş için buraya çağrıldığımı biliyorum.'' dedi. ''Ama Paşa Hazretleri bunu gizli tutmak istiyorlar. Biz de öyle yapacağız. Bunu kendi eşime ve çocuklarıma bile anlatmayacağım. Sizden de aynı sadakati beklerim.'' Fuat abim, ''Elbette muhterem vekil hazretleri.'' dedi. Paşa Hazretleri ne emretmişlerse öyle yapacağız. Çok isabetli bir karar almış olduklarına inanıyorum. Bize ne mutlu ki nikah şahidi olacağız. Sevgili akraban Fikriye'nin mutluluğu beni çok sevindirecek. İş kalmıştı nikah törenlerinde geleneksel olarak belirlenen mihri muaccel ve mihri müeccelin saptanmasına. Biliyorsun bunların birisi evlenme akdinin oluşturulması sırasında verilmesi kararlaştırılan paradır. İkincisi de ödenmesi ertelenen, belki de boşanma durumunda ödenmesi gereken para. Bizim nikahımızda derhal ödenmesi gereken para 10 altın, sonra ödenmesi gereken para 50 altın olarak saptandı. Bu paraların formalite gereği saptanması şahitlerin gülümsemesine yol açtı. Nikah işlemi yapılırken paşanın emir eri Ali bile salona alınmadı. Fehmi Efendi ve şahitler gittikten sonra Ankara günlerinin en mutlu anlarını yaşadık. Sevinçten ağlamak geliyordu içimden ve sonunda gözyaşlarımı tutamadım. Bu konuşma abi kardeş arasındaki buzların erimesini pek sağlayamadı. Ali Enver buruk ayrıldı. Paşa'ya direksiyon binası artık dar geliyordu. Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak daha rahat bir yere geçmesi söz konusuydu. O dönemde Mustafa Kemal ve çevresindekilerin yerleşmesi için düşünülen yerlerin başında Keçiören vardı. Paşa'ya orada bir yer bulundu ve arazinin düzenlenmesine başlandı. Bu arada Çankaya sırtları bazı kişilere çok çekici geliyordu. Oraya ilk yerleşenlerden Rauf Yener, evinin yakınındaki Bulgurzadelerin kiralık köşkünün Paşa'ya çok uygun geleceğini düşündü ve bunu Ruşen Eşref'e açtı. Ruşen Eşref'in buna aklı yattı. Konudan Paşa'ya söz etti. O da Fikriye'nin Salih Bozok ve Yaver Muzaffer Kılıç'la birlikte bu köşkü görmelerini istedi. Paşa evin kadını durumunda olan Fikriye'nin düşüncesini almadan karar vermek istemiyordu. Fikriye, Ruşen Eşref, Salih Bozok ve Muzaffer Kılıç hep birlikte Çankaya'daki köşkü gördüler. Fikriye köşkü çok beğendi ve derhal kararını verdi. Paşa da uygun görürse hemen oraya yerleşeceklerdi. Ertesi gün Paşa da köşkü gördü. Kentten uzak bir yere taşınmanın kendisine çok uygun geleceğini söyledi. Gardaki direksiyon binasında savunma önlemleri almak kolay değildi. Oysa o günlerin Ankara'sı sıkı önlemler alınmasını gerektiriyordu. Köşk geniş ölçüde onarılacak ve donatılacaktı. Fikriye bu işlerle görevlendirildi. Her sabah günlük işlerini tamamladıktan sonra Çankaya'ya uzanıyor, askerlerin başında durarak gerekli işlerin yapılmasını denetliyordu. Onarım çalışmaları karda kışta 3 ay kadar sürdü. Paşa'nın Çankaya'ya yerleşme kararından sonra Ruşen Eşref, Salih Bozok, Selahattin Adil Paşa, Celal Bey, Samsun Valisi Kazım Paşa, Yakup Kadri, İzzettin Çalışlar, Süreyya Yiğit ve Doktor Fikret de Çankaya'da birer ev edindiler. Çankaya'ya 1921 yılının bahar aylarında taşındılar. Köşk Fikriye'nin zevkine göre döşenmişti. Mustafa Kemal'in yakınları sık sık köşke geliyorlar ve rakı sofraları geç saatlere kadar sürüyordu. O günler Fikriye'nin en mutlu olduğu günlerdi. Köşkün hanımefendisi oydu. Çoğu zaman paşanın arkadaşları eşleriyle birlikte geliyorlar ve Mustafa Kemal herkesle ayrı ayrı ilgileniyordu. Hiç kimse paşanın Fikriye Hanım'la evli olup olmadığını araştırmıyor ve ona Mustafa Kemal'in eşi gibi davranıyordu. Köşke yakın bir bağ evinde oturan Mahmut Soy'dan ve Fuat Bey de köşkün sürekli konuklarındandı. Fikriye Ankara çevresine yavaş yavaş alışıyordu. Ankara'da bulunan İstanbullu kadınlarla Ankara'da yaşayan kadınları bir araya getirmek kolay değildi. Halide Edip Hanım böyle bir birliğin oluşturulmasına yardımcı oldu. Bu amaçla geniş bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırıldı. Fikriye de örgütte görev almak niyetindeydi. Bunun için kız muallim mektebine giderek orada bulunan Halide Edip Hanım'la görüştü. Halide Hanım Fikriye'yi tanımıyordu ama onu bir gün Mustafa Kemal'in arabasında görmüş ve paşanın yeğeni olduğunu anlamıştı. Fikriye'nin bu yaklaşımı Halide Hanım'ı çok duygulandırdı. Akşam Kalaba'daki evine döndüğü zaman eşi Adnan Bey'e şunları anlattı. Bugün paşanın yeğeni Fikriye Hanım'la tanıştık. Kendisini daha önce Mustafa Kemal'in arabasında görmüştüm. Bu güzel kadın bize her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. Çok tatlı ve mahzun bir sesi vardı. Epeyce konuştuk. Mustafa Kemal'e çok derin bir surette bağlı olduğunu anladım. Paşanın kadın dostlarından çekindiği anlaşılıyor. Daha önce de duymuştum. Fikriye Hanım Kemal Paşa'nın evini gayet iyi idare ediyor ve hemen herkesin saygısını kazanıyor. Kendisiyle evlenmek isteyenler çıkmış, hiç kimseyi kabul etmemiş. Ben inanıyorum ki Mustafa Kemal'e anasının dışında mülki için değil de sırf kişiliği için bağlı tek kadın odur. Ne var ki kendisini paşanın nikahına aldıracak kadar becerikli görünmüyor. Ama Fikriye bunun bir gün olacağına inanıyor. Onun ömründe tek bağlandığı erkek Mustafa Kemal Paşa'dır. Onu kaybederse hayatını da kaybeder. Gözlerinin ve ağzının garip çekiciliği hala hayalimde. Mustafa Kemal'in bütün yakınları paşa ile Fikriye'nin arasındaki yakınlığı biliyor ve hiç kimse bu konuda kendisini rahatsız edebilecek bir davranışta bulunmuyordu. Ama paşanın düşmanları onun ilişkileri konusunda türlü dedikodular çıkartıyorlardı. 1921 Haziran'ında Ankara'ya gelen Yakup Kadri de bu tür söylentileri duydu. İstanbul'da çıkan İkdem gazetesinin temsilcisi olarak binbir güçlükle Ankara'ya gelen Yakup Kadri büyük bir Mustafa Kemal hayranıydı. Ama Ankara'ya gelir gelmez orada paşayı yıkmaya çalışanların boş çabalarını görünce hayretlere düştü ve şunları yazdı. Tarihsel gerçeklere bağlı kalmak gayretiyle itiraf etmek gerekir ki Mustafa Kemal Paşa herkes tarafından sevilen yani popüler olan bir insan değildi. Meclis içinde olsun, dışında olsun, çeşitli cephelerden ona karşı gelenlerin sayısı epeyce çoktu. Bunların mırıltıları, homurtuları Ankara'ya ayak bastığım ilk günlerden itibaren kulaklarımı tırmalamaya başlamıştı. Başta özel yaşamına dair yapılan mahalle kahvesi dedikoduları, bunun arkasından biraz daha ciddi görünen tenkitler çıkıyor. Bu dedikodular üstünde durulmaya değmeyecek kadar amiyanedir. Parantez içinde bayağıdır. Demek ki Mustafa Kemal'in özel yaşamıyla ilgili dedikodular çıkarılıyordu. Paşa da bunları tahmin edebildiği için gereken önlemleri almış ve Fikriye ile ilişkisini sağlam temelleri oturtmuştu. Yakup Kadri bu yazısını yazmadan birkaç gün önce Mustafa Kemal'i tanıma mutluluğuna ermiş ve sanki büyülenmişti. O ilk izlenimlerini İktam gazetesinde şöyle anlatıyordu. Mustafa Kemal Paşa sivil giyinmiş, ortadan biraz daha uzun boylu, zayıf ve sarışın bir zattı. Gazetede gördüğümüz resimlerin hiçbirine benzemiyordu. Kendisi bu resimlerin hepsinden daha sevimli, daha canlı, daha müstesna bir simaydı. Yüzü renk ve çizgi bakımından bir tunç parçası üzerine oyulmuş eski bir madalyonu andırıyordu. Elmacık kemikleri çıkık, ağız kemikleri kuvvetli, alnı sertti. Bu yüzün bütününde çok zahmet görmüş, çok uğraşmış, çok düşünmüş kimselerin yüzündeki anlam vardı. Fakat hiçbir yorgunluk belirtisi göstermemek üzere kısık ve sıcak bir sesle konuşuyor, mavi gözleri anlaşılmayan bakışlarla bakıyor, vücudunun kımıldamaları genç bir Pars'ın kımıldamaları gibi sevimli, munis bir biçimde haşin ve çevikti. Elleri durmadan iri taneli bir kehribar tesbihle oynuyor, bu tesbihi kah bileğine geçiriyor, kah bir ucundan tutup çeviriyor, sağdan sola, soldan sağa sallıyordu. Benimle bir akran gibi konuştu. şu dakikada oynamakta olduğu muazzam tarihsel rolün heybetini benim kadar hissediyor muydu? Hayır. Her büyük adam gibi Mustafa Kemal Paşa'da da yıldızının parıltısıyla gözleri kamaşmamış ve talihinin ihtiraslı aşkından habersiz olanların sadeliği ve alışkanlığı vardı. Yakup Kadri, Mustafa Kemal'in çok hoş sohbet bir kişi olduğunu belirttikten sonra yazısını şöyle sürdürmüştü. Met edilmekten çok kaçınan bir hali vardı. Sofrada o kadar yan yanaydık ki ikide bir dirseğim dirseğine, dizin dizine dokunuyordu. Ona bu kadar yakın olmaktan sevinç ürpermeleri içindeydim. Bu hayatımın en şerefli bir günüydü. Günün birinde bana hayatımın en şanlı olayını soracak olan torunuma göğsüm kabararak diyemez miyim ki gençliğimin yüksek bir dönüm noktasında bir yaz günü Mustafa Kemal Paşa ile yemek yedim. Mustafa Kemal'in işte böylesine büyüleyici bir kişiliği vardı. Kin gütmüyor ve sevdiklerini mutlu etmek için elinden geleni yapıyordu. Fikri ile olan ilişkilerinde de bu karakterinin rolü oldu. Onu kırmamak ve güç durumda bırakmamak için elinden geleni yaptı. Ne var ki Fikriye'yi kendine yaşam boyu sürecek bir eş olarak seçmemişti. Hiçbir zaman ona böyle bir söz söylememiş ve umutlandırmak istememişti. Halide Hanım'ın gözlemlerinden de bu çıkıyordu. Fikriye'nin yaşamında hiç başka bir erkek yoktu ve olmayacaktı. O yalnız paşasına aşıktı. Onun bütün dramı buradaydı. Bu aynı zamanda Mustafa Kemal'in de dramıydı. Çünkü o Fikriye'ye hiçbir zaman aşık olmamıştı. Ama onu bunalımlara sürüklememek için de çeşitli yollar aramıştı. Zaten zarifliği, inceliği, nezaketi, duygusallığı başka türlü davranmasına engeldi. İşte bu koşullar Mustafa Kemal'in duygusal alanda mutsuzluğunun nedeniydi. Ve Mustafa Kemal bu soruna çözüm bulamadı. 12. Sakarya, Dumlupınar, Büyük Taarruz. O sıralarda cephede neler oluyordu? Yunanlılar 2. İnönü'nün ilgisinden sonra geniş bir saldırı hazırlığına girişmişler ve seferberlik ilan etmişlerdi. Anadolu'daki asker, cephane ve top sayısını da arttırmışlardı. İnönü'de uğradıkları yenilginin ucunu almaya kesin kararlıydılar. 1921 yılının 10 Temmuz'unda büyük bir saldırı başlattılar. Türk ordusu buna yeterli ölçüde hazırlıklı değildi. Yunanlılar Bursa cephesinden saldırıya geçerek Kütahya, Eskişehir bölgesine kadar ilerlediler. Güneyde de Uşak'tan Afyon'a saldırdılar. Bir hafta sonra Eskişehir ve Seyit Gazi de Yunan askerinin eline geçti. Böylece Batı Anadolu'nun büyük bir bölümü Yunanlıların işgaline uğramış oluyordu. Yunan ordusunun hedefi artık Ankara'ydı. Kütahya'da Yunan Kralı Konstantin'in başkanlığında yapılan bir toplantıda Ağustos ortalarında yapılacak büyük bir saldırıyla Ankara üzerine yürünmesi kararlaştırıldı. Cepheden çekilen Türk askerleri perişan durumdaydılar. Yunan askerleri girdikleri köyleri yakıyorlardı. Halkın morali bozulmuş ve direniş umutları sarsılmıştı. Yunanlılar her yerde coşkuyla bu başarılarını kutluyor, İstanbul'da padişah yandaşları da Mustafa Kemal'in artık tam bir yenilgiye uğradığına sevinerek bayram ediyorlardı. Panik havası Ankara'yı da kaplamış ve başkentin Kayseri'ye taşınması için göç başlamıştı. Zaferden umudu kırılanlar, at arabaları ve kanlılarla Ankara'dan uzaklaşıyorlardı. Menşis'in Kayseri Lisesi'nde toplanması için hazırlıklar yapılıyordu. Toplantı salonuna bu amaçla bir kürsü bile yerleştirilmişti. Memur ve subay aileleri ve yatılı okullar Kayseri'ye taşınıyordu. İcra vekilleri heyeti reisi, parantez içindeki başbakan durumunda, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa 1921 Temmuz'unun son günlerinde meclisin yaptığı bir gizli oturumda bu durumu açıklayarak şöyle demişti. Meclis verdiğimiz karar gereği Kayseri'ye taşınacaktır. Bu iş bir hafta içinde yapılmalıdır. Yani bir hafta içinde ağırlıkların taşınması gerekir. Meclisin bir bölümü de Kayseri'ye gider. Meclis binasını ve toplantı salonunu düzenler. Meclisin geri kalan bölümü de burada kalır ve tartışmaları burada sürdürür. Tehlike olmazsa hep burada kalır. Bunun üzerine Dersim mebusu Diyap Ağa'da söz alarak, "Efendiler," dedi, "biz buraya kaçmaya mı geldik yoksa kavga ederek ölmeye mi?" Böylesine gergin bir hava vardı Ankara'da. Ordu neyle beslenecek, silah ve cephane nereden bulunacak, bunlar nasıl taşınacaktı? Bu sorunlara çare bulmak için olağanüstü önlemler almak gerekiyordu. Meclis Başkanı ve Başkumandan Mustafa Kemal kendisine verilen yetkilerle 23 Temmuz 5 Ağustos günleri arasında tekalif-i milliye (parantez içinde ulusal vergiler) diye adlandırılan bazı emirler yayınladı. Bunlar hükümete eşi görülmemiş yetkiler veriyordu. Örneğin ordunun giyimini sağlamak amacıyla her haneye orduya birer takım çamaşır, birer çift çorap, birer çift çarık vermekle yükümlü tutuluyordu. Başka bir emre göre de tüccarın ve halkın elinde bulunan rengi ne olursa olsun çamaşırlık bez, Amerikan patiska, pamuk, yıkanmış ya da yıkanmamış yün, tiftik, yazlık ve kışlık kumaşlar, kalın bezler, kösele ve iğne, taban astarlığı, yemeni, çarık, potin, demir, kundura çivisi, yular, kolan, kaşığa, sicim ve urgan stoklarına el konulacaktı. Yine başka bir emre göre de elinde taşıt olan herkes her ay ordu malzemelerinin bir bölümünü kendi aracıyla 100 kilometrelik bir uzaklığa taşımak zorunda tutuluyordu. Başka bir emirle de herkes elinde bulunan buğday, arpa, saman, un, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, kasaplık hayvan, şeker, gaz, pirinç, sabun, yağ, tuz, zeytinyağı, çay ve mum stoklarının %40'ını orduya vermek zorunda bırakıldı. 8 Ağustos 1921'de yayınlanan bir emirle de şunlar isteniyordu. 4 tekerlekli yaylı arabaların, at, öküz ve kağnıların hayvanlarıyla birlikte binek ve top çeken hayvanların, katır ve yük hayvanlarının, develerin ve merkeplerin %20'sinin orduya teslimi. Büyük Millet Meclisi hükümeti İstiklal Savaşı'na işte böyle hazırlandı. Halk da bu savaşın kazanılması için elinde avucunda ne var ne yok verdi. Yine o günlerde Ziya Gökalp bir at arabasına Ahmet Ağoğlu da iki mandanın çektiği bir kanıya binerek yola çıktılar. Ziya Gökalp'in niyeti Diyarbakır'a gitmek, Ağoğlu'nun amacı ise Erzurum'a ulaşabilmekti. Ağoğlu yatağını yorganını kanıya sermiş, semaverini de yanına almıştı. Artık kentin merkezi sayılan meclisten, Karaoğlan Çarşısı'ndan ve Taşhan'dan Çankaya'ya gidecek tek araç yoktu. Ruşen Eşref bir araba beygiri bulmuştu. Bu beygire Yakup Kadri ile nöbetleşe binerek Çankaya'ya gidip geliyorlardı. Yunan saldırısı sürerken mecliste sert tartışmalar oluyor ve muhalefet mebusları Mustafa Kemal'i cepheye gitmemekle suçluyorlardı. Ordunun uğradığı bozgun kötümser konuşmalara yol açtı. Birçok milletvekili ordu nereye gidiyor, millet nereye sürükleniyor, bunun sorumluları kimdir onu göremiyoruz diye homurdanmaya başladı. Bazıları da Ankara önünde yapacağımız savaşta uğrayacağımız yenilgi bize davayı kaybettirir. Mustafa Kemal mutlaka kumandayı ele almalıdır diye haykırıyordu. Mustafa Kemal ordunun başına geçmeye hazırdı. Yeter ki meclis kendisine istediği yetkileri versin. Meclisteki konuşmasında şöyle diyordu. Efendiler, dün Sakarya'nın ötesinde, bugün Sakarya'nın berisinde, yarın belki Ankara'nın girişinde İstiklal Savaşımızı sürdüreceğiz ve bir gün düşmanı muhakkak vatanımızda boğacağız. Paşa geçici bir süre için Millet Meclisi'nin elindeki yetkilerin kendisine verilmesini istiyordu. Uzun tartışmalardan sonra meclis bu yetkileri Mustafa Kemal'e vermek zorunda kaldı. Tek umut Mustafa Kemal'deydi. O güne kadar Mustafa Kemal savaşı Ziraat Mektebi'ndeki Genelkurmay Başkanlığından yönetiyordu. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Milli Savunma Bakanı Refet Paşa sabahlara kadar orada cephe haberlerini alıyorlar ve Mustafa Kemal cephedeki komutanlara oradan emirler gönderiyordu. Paşa harita üzerine kırmızı ve mavi bayraklar yerleştirerek durumu bütün ayrıntılarıyla izliyordu. Artık geceleri ne Çankaya'ya gidebiliyor ne de Fikriye'yi görebiliyordu. Genelkurmay'da sabahladığı geceler çoktu ama her gün yine nefti renkli avcı elbisesiyle, ütülü gömleğiyle, tıraş olmuş halde komutanlarının ve meclisin karşısına çıkabiliyordu. Sabahleyin yanındaki kumandanlar evlerine dönerken Mustafa Kemal uykusuz geçen saatlerin ardından birlikte kahve içebileceği bir arkadaş arıyordu. O sıralarda böbrekleri ağrıyordu. Gün ağardıktan sonra Çankaya'ya dönmesinin tek nedeni sıcak bir banyo aldıktan sonra bir saat kadar dinlenebilmekti. Fikriye de hiç uyumadan kendisini sabahlara kadar bekliyor ve ona birazcık moral vermeye çalışıyordu. Mustafa Kemal yorgundu. Avurtları çökmüş, yüzü bembeyaz olmuştu. Ama düşmanı yeneceğine tam bir güveni vardı. Meclis 5 Ağustos 1921'de kendisine istediği yetkileri verdikten bir hafta sonra da Fevzi Paşa ile birlikte Polatlı'daki eski başkumandanlık karargahına gitti. Paşa'nın cepheye gitmesi artık yeni bir umut kaynağı oluyordu. İşte o sıralarda 100 kilometrelik cephe kurulmuş ve ordunun ana bölümü düşman ordusuyla ilişkiyi keserek Sakarya Nehri'nin gerisinde toplanmıştı. Ankara'da cepheye gönderilen trenlerin lokomotiflerinde yakacak kok kömürü bile bulunmuyordu. Milli Savunma Bakanı Refet Paşa Kayaş'taki söğütleri kestirerek trenleri işletiyordu. Yunan ordusu da işgal edilen kent, kasaba ve köylerin dışında hiçbir şey elde edemediği için bir süre durup toparlanmayı yeğlemişti. Mustafa Kemal işte o günlerde cepheye ulaştı. Birkaç gün sonra 13 Ağustos'ta düşman ileri yürüyüşe geçti ve 4 gün sonra Türk ordusuyla karşı karşıya geldi. Ama güçlü bir saldırıya geçmek için durumu elverişli bulunmadığı için 10 gün kadar beklemede kaldı. Yunanlıların amacı Türk ordusunu kuşatarak yok etmek, sonra da Ankara'ya gelerek meclisi ve hükümeti dağıtmak, ardından da bütün Anadolu'ya egemen olmaktı. Yunan ordu komutanları koşulların elverişli olduğunu düşündükleri 23 Ağustos sabahı büyük bir saldırıya geçtiler. Sakarya Meydan Muharebesi denen savaş işte böyle başlamış oluyordu. Yunan askerleri büyük bir direnişle karşılaştılar. Onlar zaman zaman yer yer ilerlediler. Türk birlikleri zaman zaman geri cephelere çekildi. Ortada ne yenen vardı ne de yenilen. Yunan başkomutanı Papoulas ise Türk ordusunu yok ettiği kanısındaydı. 6 Eylül'de Atina'ya yolladığı bir raporda şöyle diyordu: Türk ordusunu yendim. Sakarya Nehri'nin doğusuna yerleştim. Oysa bizim planımızın sadece birinci bölümü sona ermiş, ikinci aşaması henüz uygulamaya konmamıştır. Birinci aşama tam tasarladığımız gibi gerçekleşti. Şimdi ikinci aşama başlıyor. General Papoulas umutlu düşler kurarken Mustafa Kemal Paşa, Fevzi ve İsmet Paşalarla birlikte Yunan cephesine yapılacak saldırının ayrıntılarını inceliyordu. Gelen haberlere göre düşman yeni bir saldırının hazırlıkları içinde değildi. Yunanlılar Türk ordusundan korkmamanın rahatlığı içindeydiler. İşte onların bulundukları bu uyuşukluk anında Mustafa Kemal orduya taarruz emrini verdi. 2 gün süren muharebede Yunanlıların hazırlıksız oldukları bir kez daha görüldü. 10 Eylül'de Mustafa Kemal kesin kararını vermişti. Bütün cephelerden saldırıya geçilecekti. Askerler o gün siperlerden sıçrayarak düşman mevzilerine saldırdılar. Yunan askeri topunu tüfeğini bırakarak kaçmaya başladı. Durum birdenbire değişmişti. Yunan ordusu hemen çekilmeye başladı. Ama Türk ordusu düşmanın peşini bırakmıyor, onlar da inatla direnmeye çalışıyordu. Düşmanın o günlerde yaptığı saldırıların hepsi kırıcı ve ezici bir biçimde geri püskürtüldü. Bu Yunan ordusu için büyük bir bozgundu. Yunan askerleri tüm cephelerde Türk ordusuyla teması keserek batıya doğru çekilmek zorunda kaldı. Türk ordusu 22 gün 22 gece süren bir meydan savaşını kazanmış ve Yunan ordusunu perişan bir halde Sakarya bölgesinden kovmuştu. Sakarya zaferi İstiklal Savaşı'nın dönüm noktasıydı. Bu zafer Yunanlıların Anadolu'yu ele geçirme düşlerinin sona ermesi anlamına gelebilirdi. Yunanlıların başarılarına güvenmiş olan büyük ülkeler için de bu bir düş kırıklığı yaratıyordu. Demek ki Anadolu'da bir direniş eylemi vardı ve Mustafa Kemal'in çevresinde oluşan yeni devlet hiç de öyle küçümsenecek güçlü bir devlet değildi. Bu Yunan yenilgisi yeni bir takım gelişmelere yol açacak nitelikte bir olaydı. Mustafa Kemal Sakarya zaferinden sonra şöyle diyordu: Hiç kimsenin hakkına saldırıda bulunmadığımız gibi başkaları tarafından da hakkımıza ve bağımsızlığımıza saygı gösterilmesini beklemekten başka bir davamız yoktur. Silahlarımızı ancak amacımıza tümüyle ulaştıktan sonra bırakacağız. Mustafa Kemal Sakarya zaferinden sonra Ankara'da coşkuyla karşılandı. Yine sırtında her zamanki avcı ceketi, başında astragan kalpağı, sırtında bembeyaz ve tertemiz ipek gömleği ve özenle bağlanmış kravatı vardı. Üzerinde 22 günlük savaştan en ufak bir iz bile yoktu. Gülümsüyordu. Yakın dostları onu kutlayacak söz bulmakta güçlük çekiyorlardı. 19 Eylül 1921'de meclise geldi. Alkışlar ve coşkun gösteriler arasında Sakarya zaferi nedeniyle kendisine Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verildi. Mustafa Kemal Paşa mecliste yaptığı konuşmada şöyle dedi: 13 Eylül günü Sakarya Nehri'nin doğusunda düşman ordusundan eser kalmadı. 22 gün ve 22 gece aralıksız devam eden Sakarya Meydan Muharebesi, yeni Türk Devleti'nin tarihine cihan tarihinde eşi olmayan bir örnek kazandırdı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin sürdüğü günlerde Fikriye, Çankaya'da her gün cepheden haber bekliyordu. Ne var ki Çankaya'ya kim, nereden haber getirecekti? Fikriye bu yüzden gün aşırı meclise giderek bir şeyler öğrenmeye çalışıyordu. Milletvekilleri genelde toplantıda oldukları için onlara ulaşmakta kolay olmuyordu. Yalnız öğle saatlerinde bazı milletvekilleriyle görüşme fırsatı çıkıyordu. Örneğin bazı bakanları meclisin karşısındaki millet bahçesinde dinlenirken görme olanağı çıkıyordu. İktisat vekili Celal Bey, maliye vekili Hasan Saka, adliye vekili Refik Şevket çoğu zaman millet bahçesinde gezinirlerdi. Hepsi de Fikriye'yi tanıyordu. Genç kadın onlardan haber alabilmek için bazen saatler boyu beklerdi. O günlerde muharebe alanından Ankara'ya tren ve arabalar dolusu yaralı taşınıyor ve bütün kadınlar onlara yardım edebilmek için hastanelere koşuyordu. Kızılay yeni yeni pavyonlar kurdurmaktaydı. Yaralılara oralarda bakıyorlardı. Ankara'da bir tek cerrah vardı, Mim Kemal Bey. Bu doktor bazı günler 20-30 yaralıya neşter vurmak zorunda kalıyordu. Zafer haberleri Ankara'ya ulaşınca bütün halk bayram etti. Böyle bir şenlik hiç görülmemişti. Davullar, zurnalar çalındı, oyunlar oynandı. Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya döndükten sonra Fikriye Çankaya'da hayatının en tatlı 10 ayını yaşadı. Paşa her gün çok doluydu. Meclis toplantıları, çeşitli illerden görüşmeye gelenler, dernek temsilcileri, milletvekillerinin ve askerlerin sorunları, İstanbul hükümetiyle ilişkiler, Kars'ta Türk, Ermeni, Azeri ve Gürcü Dostluk Paktı'nın imzalanması, arkasından Ankara'da Türk-Fransız Anlaşması derken, Malta Adası'ndaki sürgünlerin dönüşü, Türk-Ukrayna Dostluk Paktı, arkasından İzmit'te Fransız yazar Claude Ferrer ile görüşme. 20 Temmuz 1922'de Büyük Millet Meclisi'nin kendisine başkumandanlık yetkisi vermesi. 4. kaset 2. yüzün sonu.